Sayfa 39. Hatta bir iki defa oturduğum koltuktan kalkıp bu rüyadan uyanacakmış gibi yüzümü yıkamaya gittim. Kapıdan kaçıp eve dönmekten zor vazgeçtim. Sonra bizi götürüp odamızı gösterdiler. Valide Hanım havluları, pijamaları, terlikleri getirip bıraktı. Sonra da kapıyı örtüp çıktı. Kocaman bir yatağın başında öylece kala kaldık. O rahat, Avrupa'yı, dünya umurunda olmayan çocuk gitti, yerine ne yapacağını bilmeyen, dili tutulmuş bir zavallı geldi. Kendi halime kendim şaşıyordum. Böyle biz en aşağı yarım saat karşılıklı hiç konuşmadan oturduk. Yatağın üzerinde o iğreti oturuyor, ben koltukta. Yatağın yanındaki sürahiden habire su doldurup içiyor. Sen de ister misin diye arada soruyor. Böyle bir sürahi dolusu suyu içti bitirdi. Sonra nihayet, hadi artık gelinini çıkart yatalım, yarın yola çıkacağız dedi. Birden kıpkırmızı oldum. Bu ne acayip adet. O güne kadar kimsenin yanında soyunmamışım. Abim bile beni gecelikle görmemiş. Şimdi hiç tanımadığım bir adamın koynuna ne diye girecekmişim? Üstüme bir ter bastı, birden sinirlendim. Bana bak Turgut Bey, sen şimdi içeri git sigaranı iç. Ben giyinip yatarım. Sen de biraz sonra gelirsin, anlaşıldı mı dedim. Benim böyle otoriter konuşmama şaşırdı ama güldü. Peki emredersiniz dedi çıktı. Ben de üstümdekileri çıkartıp o aptal fırfırlı geceliği giydim. Yatağa girip tonlarca ağırlıktaki el işlemesi yorganı üstüme çektim. Heyecandan hiç uyuyamayacağımı sanıyordum ama daha bizimki odaya gelmeden dalmışım. O da beni uyandırmaya kıyamamış. Biz böyle ilk gece hiçbir şey yapmadan yatıp uyuduk. Neyse ki sabahın kör şafağında yola çıkıyorduk. Önce Londra'ya gittik. Hayatımda ilk kez başka bir ülke görüyordum. Her şey bana yeni geliyordu. Kendimi hem özgür hissediyordum hem de aynı zamanda kafese girmiş gibi. Anlatması zor bir his. Bir yandan böyle yeni şeyler, yeni yerler görmek hoşuma gidiyor. Artık küçük bir çocuk değil de sanki kocaman bir kadınmışım havalarında gezmekten keyif alıyor. Hem bir yandan düşündükçe bunun bir tatil olmadığını, uzun bir hayatın başlangıcı olduğunu kavradıkça geride bıraktıklarımı özlüyor, içim sıkılıyordu. Gezdik, tozduk, alışveriş yaptık. Benim için giysiler seçmek hoşuna gidiyordu. Ama aynı zamanda onun istediklerini almamız sağlıyordu. Küçük bir hanımefendi, Avrupalı genç bir kadın. Ne fazla kadınsı, ne fazla çocuksu. Ona göre hayatta her şey ortalamaydı. Her şey kurallara uygun. Hiçbir şeyin aşırısı yoktu. Müzelere, kalelere gittik. Nehir kıyısında yürüyüşlere çıktık. O bana hep romantik şeyleri anlatıyordu. Filmlerden bahsediyor, romanlardan açıyor, şiirler okuyor. Sanki iki aşıkmışız gibi bir havalar yapıyordu. Sesi çok güzel, çok yumuşaktı. İnsan onu dinlerken ne anlattığıyla ilgilenmese bile konuşmasından hoşlanıyordu. Baş başa yemeğe gittik akşam. Mumlar yakıldı, şarap açıldı. Ben en güzel mavi elbisemi giydim, makyaj yaptım. Bak dedi, herkes bize bakıyor. Buna sevinmiş gibiydi. Evet, herkes bize bakıyordu. Gittiğimiz her yerde. Belki de benim çok küçük olduğumu düşünüyorlardı. Ne giyersem giyeyim, küçük bir kız gibi duruyordum zaten. Yeni evli olduğumuzu anlayınca herkes bizimle ilgileniyordu. Mağazalarda hediyeler veriyorlar, lokantalarda içki ikram ediyorlar, çay salonlarında bizimle konuşuyorlardı. Ama ben ona aşık değildim. Zaten herhalde o da bana aşık değildi. İnsan uzaktan görüp istediği bir çocuğa niye aşık olsun? Bu aşk hikayeleri fazla uzun sürmedi. Ne o inandırıcıydı, ne ben bunları duymaktan hoşlanıyordum. Kendine göre hayalleri vardı. Amerika'da iyi bir çevre edinecekti. Kendini gösterip yükselecekti. Bir dil daha öğrenecekti. Çocuk için birkaç yıl bekleyebilirdik. Gelmeden önce babamla baş başa konuşmuşlardı. Babam ondan benim eğitimime devam etmemi istemişti. En azından bir dil okuluna gidersin diyordu şimdi Turgut. İyi bir insandı, beni mutlu olmamı istiyordu. Kurallara uyarak, saygıyla, gelecek planlarıyla mutlu olabileceğine, hayatın böyle kurulabileceğine inanıyordu. Aslında hayattan beklentisi öylesine azdı ki, herhangi bir kadınla mutlu olmaması için hiçbir neden yoktu. Annem ayrılmadan bir gece önce bana bir şeyler söylemek istemiş ama yapamamış, sonra da teyzemi yollamıştı. O da bana oldukça dolambaçlı bir yoldan, Evlilikte insanın her zaman beklediğini bulamayacağını, eğer böyle olursa zamanla alışacağımı söylemeye çalışmıştı. Ne demek istediğini o sıralar tam anlayamamıştım. Evimiz kentin dışında, her yeni çimenlik, iki katlı evlerle dolu güzel bir mahalledeydi. Her yer öylesine yeşildi ki, ilk günler bir kentin bu kadar ağaçlık olmasına şaşırmıştım. Ortalıkta sincaplar dolaşıyordu. Ne varsa herkes bu Amerika'ya bayılır. Ben hiç sevmem. Acaba evliliğin ilk yılları olduğu, birdenbire kendimi bambaşka bir dünyada tek başıma bulduğundan mı bilmem. O beni mutlu edebilmek için durmadan bir şeyler bulup çıkartıyordu. Ya eve etrafta ne kadar Türk varsa topluyor, ya hafta sonları Amerikalıların pek meraklı olduğu pikniklere götürüyor, yeni açılan arabalı sinemalardan tekne yarışlarına kadar her yerde dolaştırıp duruyordu. Ben de sıkıntıdan bowling, tenis ne varsa oynuyordum. Okula gidiyordum, eve gelip çimleri biçiyordum. Üstü açık arabayla dolaşıp duruyordum. Herkes benim Amerikalı bir kız olduğumu sanıyordu. Öyle giyiniyordum, öyle hareket ediyordum. Kısa zamanda onlar gibi konuşmaya başladım. Konu komşu kim varsa, o saçlarını karavel yapmış sarışın kızlarla arkadaş oldum. Herkes bize gıpta ediyor. Bütün o, kocalarına şirin görünmeye çalışıp, habire çocuk doğuran kadınlar hayranlıklarını anlatıyorlar, bizim örnek bir çift olduğumuzu söyleyip duruyorlardı. Belki onlara göre neredeyse eski Mısır'dan kalkıp gelmiş bir kızın kendilerine benzemesine şaşırıyorlar, sanki kaybolmuş bir ülkeden söz eder gibi bana Türkiye'yi anlattırıyorlardı. Galiba o yıllardan en çok hatırladığım, en çok sevdiğim şey o arabalı sinemalardı. Turgut'un en büyük merakı arabalarla çizgi romanlardı. Gider gitmez elçilikten ayrılan birinin arabasını almıştı. Koyu yeşil, tombul, üstü açık bir arabaydı ama çok büyük. Kapılarını tek başıma açmakta zorlanırdım. Bembeyaz deri koltukları, ahşap bir direksiyonu, beyaz lastikleri vardı. Bayılırdı o arabaya. Her cumartesi sabahı evin önünde uzun uzun onu yıkar, parlatır, sonra da birlikte gezmeye giderdik. İşte o arabanın içinde, hele o yaz akşamları açık havada, bir yandan yıldızlara bakıp bir yandan filmleri izlerken, üstümdeki şala sarılmış kendimi düşlere kaptırıp giderdim. Ne çok film seyretmişizdir öyle, ama sorsanız çoğunu doğru dürüst hatırlamam bile. Sonra biz gecenin bir vakti evde yalnız kalınca, ben ya televizyon denilen aletin başına geçer ya da bir kitap alıp koltuğa kurulurdum. Fazla bir şey konuşmuyorduk. Her şey sanki böyle olması gerekiyormuş gibi gidiyordu. O halinden memnun görünüyordu. Zaten galiba o zamanlarda kimse kocasına biz memnun muyuz diye sormayı aklına getirmiyordu. Hayat buydu işte. İki katlı bahçeli bir evin olacak, sonra çocuklar doğacak, hafta sonları yeni arabayla pikniğe gidilecek, evlerde toplanılan akşamlarda hanımlar bridge oynarken beyler maç seyredecek, politika konuşacak. Çocuklar büyüyecek, evlenecek, raflara, büfelere, sehpaların üzerine konulan çerçeveli fotoğraflar gittikçe çoğalacak. Yaşlandığınız zaman onların yılbaşı yemeğine gelmesini bekleyeceksiniz. Torunlarınızı kucağınıza alacaksınız ve sonra bir gün parlak bir cenaze töreninde onların birkaç anıyla avunmasını ümit edeceksiniz. Televizyondaki aileler de böyleydi işte. Kocasının yolunu gözleyip çocuklarıyla arkadaş olmaya çalışan güzel genç anneler, küçük bir evin içindeki küçük dünyanın koca evrendeki en güzel gezegen olduğunu anlatıyorlardı bize. Başka ne olmasını istiyordunuz ki? Turgut büyük bir hevesle çalışıyor, sürekli gelecek hayatımızı anlatıyordu. İşte onun istediği hayat böyleydi. İleride çocuklarımız da olacaktı. İki tane yeter diyordu. Belki uzak istenmeyen bir ülkede birkaç yıl geçirmek zorunda kalacaktık. Ama sonra yeniden Ankara'ya dönecektik. Ondan sonrası kolaydı. Hem paramız birikecek hem de artık Avrupa başkentlerine gidecektik. Genç bir diplomat için iyi bir başlangıç yapmıştı. Geceleri bile oturup çalışıyor, tarih okuyor, hiç ilgisini çekmediği halde sanat kitapları alıyor, operaya, baleye gidiyor, üçüncü bir dil öğrenmek istiyordu. Diplomatlar hiçbir konuda gerçek düşüncelerini söylemeyen ama her zaman ince espriler yapabilen, gülümseyen, zeki insanlardı. Yemekler bile yazılmamış kurallar içinde yeniyor, iltifatlar buna göre yapılıyor, Türkiye'ye gidecek hediyeler, gelenlerin karşılanması, gezdirilmesi gibi işler hanımlara düşüyordu. Ben bunlarda pek iyi değildim. Neyse ki beni biraz çocuk buldukları için fazla önemsemiyorlardı. Yalnız bir şeyler söylesem bile Turgut'a gülümsüyorlar. Sanki biliyoruz merak etme o daha çocuk zamanla alışır diyorlardı. Fuat bir keresinde bazen senin küçük bir çocuk olduğunu unutuyorum demişti. Nasıl olup da bu yaşta böyle konuştuğuna, hiç çekinmeden istediğini yapabilmene, söylemene şaşırıyorum. Hep şaştılar. Herkes. Bütün hayatım boyunca arkamdan gelen o dedikoduları duydum. Nereye gitsem sanki birdenbire konuşmaların kesildiğini anladım. Okul yıllarında bile öyle değil miydi? Herkes benimle iyi geçinmeye çalışır ama bir yandan da her nedense benden uzak dururlardı. Aileden başka yakın arkadaşım olmadı hiç. Herkesin arkasından konuşacağıma yüzüne konuştuğum için mi? Kabul etmeliyim belki. Ne zaman ne yapacağım belli olmadığı için. Ama anlamadıkları şuydu. Bazı insanlar hayatlarını kendi istedikleri gibi kurarlar. Geri kalanlarsa onların yaptıklarını birbirlerine anlatıp dururlar. Ben başkalarının hayatlarını anlatarak ömrümü geçirmek istemedim. Varsın başkaları benim hayatımı anlatsın. Bana kocama bağlı olduğum için mi saygı duyacaklardı? Kurallara karşı gelmedim diye mi? Onlar arkamdan konuşmasınlar, birbirlerinin kulağına bire bin katıp beni anlatmasınlar diye bütün hayatımı onların istediği gibi mi geçirecektim? Tabii ki yapmadım. Umurumda da değildi zaten. Hiç değer vermediğim insanların benim için ne düşündüğünden bana ne, vız gelir bana. Küçük bir çocukken bile acırdım onlara. Annemin arkadaşları gelip çaylarını içerken onları izlerdim. Kocalarından ve belki de hiç tanımadıkları insanların hayatlarından başka anlatacak bir şey olmayan bu mutsuz kadınlara hep acıdım. Onlar hep içlerinden geçeni, aslında söylemek istediklerini söylemeyip başkalarının duymak istediği cümleleri kurmaya çalışan insanlardı. Kendi kendime derdim ki, beni ateşlerde yaksalar bile bunlara benzemeyeceğim. Ben başkalarının duymak istediği cümleleri kurmayacağım. Benzemedim. Ama o günlerde kendi kendimle savaşıyordum. Ne yapmamı gerektiğini söyleyecek kimse yoktu yanımda. Evet, ben hayata yeni başlıyordum. Ve bu hayatın bir kılavuzu yoktu. Ama yapılması gerekenler belliydi zaten. Herkes için geçerliydi. Hepimiz o sıradan kadınlardan biriydik. Kocalarımızın başarılı olması ve bize daha çok şey alabilmesi için evdeki rahatı sağlayacak gönüllüler. Fazla sorgulamasız, başkalarının yaptıklarını izlerseniz, doğru örnekleri seçerseniz, her şey bir önceki kuşaktan bir sonrakine aktarılarak, sanki gizli bir kitap birinden diğerine veriliyormuş gibi devam edip gidiyordu. Ama böyle bir hayat bana pek sıkıcı geliyordu. Turgut uyuduktan sonra salondaki büyük koltuğa uzanır, beni bir anda alıp bambaşka dünyalara götüren romanlar okurdum. Seyrettiğim filmlerden sonra birkaç gün hep o filmin içinde yaşardım. Sanki içimde bir başkası vardı. Çocukken konuştuğum, benimle yalnız kaldığım anları paylaşan, yanımda gittiğim her yere gelen, sevindiğimi, üzüldüğümü, kimselere söylemediğim kırıklığımı bilen, bana akıl veren, o aslında var olmayan arkadaşım büyümüş ama benimle kalmıştı. Biliyorum çoğunuz onu tanırsınız. Hepinizin yalnızca size ait sırlarınızı bilen içinizdeki arkadaşınız. Ama siz büyürken bir gün, belki de farkında bile olmadan, acıklı bir ayrılık mektubu bile bırakmadan, gitmesi gerektiği zamanı bilirmiş gibi, sessizce çekilip gitmiştir. Ne yapayım, ben de öyle olmadı. Bak hala burada. Yıllar sonra bile şu koltukta, tam karşımda oturuyor ve halime gülüyor. Öyle ki bir zaman sonra artık hangimiz hangimiz karıştırmaya başladım. Bir sabah kalkıyor, hayatın küçük şeylerle güzel olduğunu düşünüyordum. Ertesi gün kalkıp burada böyle bir budala gibi bütün hayatımı mahvettiğimi, bu küçük dünyalarına sıkışmış kadınlardan biri olmaktan nefret ettiğimi anlıyordum. Üstelik daha her şey yeni başlıyordu. Böyle koskoca bir ömür geçecekti. Yavaş yavaş bütün heyecanları kaybederek, bütün yeni görüntüler eskiyip yıpranarak... Bir akşam otururken iyi bir insanla evlendiğimi, işte bunun filmlerdeki, romanlardaki gibi büyük bir aşk olmadığını ama bütün büyük aşkların yalnızca felaketle bittiğini, gerçek hayatın çerçevelere konmuş çocukların fotoğrafları olduğunu söylüyordum kendi kendime. Ama hemen sonra içime anlatılmaz bir sıkıntı geliyor. Benim kim olduğumu bile bilmeyen, içimden geçenlerin tek bir satırını bile duymayan bu adamla bütün bir ömrü geçirmenin imkansız olduğunu düşünüyordum. Bir makine görmüştüm hastanede. Yaşayıp yaşamadığınızı gösteren bir makine. Oradaki çizgi artık kıpırdamadığında, dümdüz devam ettiğinde hastanın öldüğünü anlıyorlardı. İşte tam da öyle hissediyordum. Bizim makinamızdan ne bir ses geliyordu, ne de en küçük bir kıpırtı vardı. Öyle dümdüz bir çizgiydi hayatımız. Ne garip, hep en sevdiklerimize en söylenecek şeyleri söylemiyoruz ya da söylüyoruz ama o zaman da onlar bizi duymuyor. Hani bazı sabahlar insan nedensiz bir iç sıkıntısıyla uyanır. Düşünüp de bulamadığınız bir şey belli belirsiz bir tedirginlik içini kemirir durur. Öyle bir sabahtı işte, soğuk bir Mart sabahı. Yan bahçede rengarenk şapkalar giymiş çocuklar, kocaman bir kardan adamın boynuna uzun, püsküllü, kırmızı bir atkı koymuşlar, şimdi de burnuna havuç takmaya çalışıyorlardı. Onların birbirlerine kar topu atarken, karlarda yuvarlanırken neşeli çığlıklarını duyuyordum. Radyoda Peggy Lee, "Orada küçük bir otel var, keşke orada olsak, yalnız ikimiz kabuğumuza gizlensek" diye bir şarkı söylüyordu. Kendin hemen dışında yeni açılan dev mobilya mağazasının aldığımız ve Turgut'un bir türlü ısınamadığı açık sarı renkli garip şekilli uzun koltuğa oturmuş çayımı içiyordum. Gazetenin birinci sayfasında Audrey Hepburn'un ödül alırken çekilen fotoğrafı vardı. Şu Roma'da peşindekileri atlatıp sokaklara çıkan ve bir gazeteciyle tanışan prensesi anlatan filmle kazanmıştı. Sigaranın akciğer kanserine yol açtığı açıklanmış ama sigara firmaları buna karşı çıkmıştı. Bir Mart sabahıydı. Audrey'nin inci kolyesine bakarken kapı çalındı. Karşımda Turgut'u gördüğüm an kötü bir şey olduğunu anladım. "Şimdi haber geldi. Baban rahatsızlanmış, hastaneye kaldırmışlar. Merak etme, iyiymiş" dedi. Yalan söylediği her halinden belliydi. Ama ben ona inanmak istiyordum. Ertesi gün Türkiye'ye gitmem için hazırlıkları yapmıştı bile. O sabah uyandığımda yüreğimdeki çırpıntı, o anlamsız sıkıntı boşuna değildi. Ankara'ya geldim. Abim beni karşıladı. Hemen hastaneye gittik. Babamın kendinde olmadığını ama her an düzelmesini beklediklerini söyledi yolda. Her şey bir anda olmuştu. Hiç beklemezken bir gece geç saatlerdi. Geldiğimde annem bana sarılıp uzun uzun ağladı. Tek başına bir odaya yatırmışlardı. Sessiz, beyaz, sade bir oda. Yukarı doğru kıvrılan uzun kaşlarıyla beyaz gür saçları dağılmış, yüzü solgun, gözleri kapalı, öylece çaresiz bir çocuk gibi yatıyordu. Onun yatağının başında elini tutup gözlerini yeniden açmasını, yeniden benimle eski günlerdeki gibi keyifle konuşmasını, hiç değilse gözleriyle gülümsemesini, hayır aslında hiçbirini değil, yalnızca adımı söylemesini bekledim. Geceler geçti, sabahlar geçti. Ölüler ülkesine açılan o bekleme salonunda, o soğuk, kasvetli hastane odasında, öylece karşımda, günden güne eriyip azalan adama baktım. Hayatın bu acımasız darbesine karşı elimizden hiçbir şey gelmediğini öğrenmekten başka neye yaradı orada öyle oturup elini tutmam? Öylesine inanılmaz geliyordu ki bana. Uzakta da olsam, onu hiç görmesem de babamın bizi bırakıp gideceğini hiç düşünmemiştim. Sanki ne olursa olsun o hep bizimle kalacaktı. Her zaman hayatın düzenini sağlayan merkez noktası gibi orada sapasağlam duracaktı. Hayatım boyunca onun hastalandığını, şikayet ettiğini, hatta evde yorgun oturduğunu bile görmemiştim. Kendimi bildim bileli hep aynıydı babam. Her zaman canlı, güçlü, konuşurken sesi çok uzaktan bile duyulan, yerinde duramayan, dağ gibi bir adamdı işte. Şimdi sanki hepimize, bütün bir hayata küsmüş gibi, böyle kıpırdamadan, göz kapaklarını bile oynatmadan yatması bana uzun süren bir karabasan gibi geliyordu. Birazdan bağırmak isteyeceğim ama sesim çıkmayacak ve çırpınarak uyanacağım sanıyordum. Uyanacağım ve bütün bunların aslında orada, uzakta gördüğüm bir rüya olduğunu söyleyecekler, her şey yeniden doğal akışına dönecek. Bunun bir rüya olduğunu anlayınca mutluluk içinde kalkıp güne başlayacağım. Herkese bu kötü rüyayı anlatacağım. Keşke öyle olsaydı. Birileri geliyor, birileri gidiyor, ayaklarına, ellerine iğneler batırıyor. Sanki bize birdenbire mutlu bir haber verecekmiş gibi baktığımız o makinaları inceliyor ve sonunda Allah'tan ümit kesilmez diyorlardı. O günler ve geceler boyunca hayatla ölüm arasında hiçbirimizin bilemeyeceği kısacık bir an olduğunu anladım. Ne zaman geleceğini bilemediğimiz o an bir gün gelecek ve bu renkli resimler geçidi son bulacaktı. Hepsi buydu. Bir an için uyanmasını, filmlerdeki gibi son sözlerini söylemesini, bunca zaman konuşamadığımız şeyleri konuşabilmeyi öyle çok isterdim ki. Benim gelmemden yalnızca birkaç saat öncesine kadar birkaç kelime konuşabiliyormuş. Beni sormuş, ben sana onu bu kadar uzağa yollamayalım demedim mi diye anneme kızmış. Ondan sonra da bir daha hiç konuşmamış. Annem her geline durup durup bunu anlatıyordu. Allah'ım diyorum, neden ondan da benden de bu kadarcık bir şeyi esirgedin? Neden birkaç saat daha uyanık kalmasını istemedin? En azından burada olduğumu, her zaman onun en sevgili kızı olduğumu bilmesine izin vermedin. Şaşkındım, korkuyordum, çaresizdim. Hayatım boyunca olmadığım kadar mutsuzdum. Hep birlikte mutlu bir evde oturmuş gülerken, birdenbire kendinizi böyle yıkıntıların arasında buluyordunuz işte. Birkaç saniyelik bir titreme ve kurduğunuz sonsuza dek sahip olacağınızı sandığınız o güvenli hayat yerle bir oluyordu. Bir deprem gibi ayağınızın altından yer kayıyordu. Başucuna büyük bir vazoya benim getirdiğim renkli çiçekleri koymuştuk. O çiçeklere bakıyordum ve günün birinde belki benim de böyle bir yatakta yatacağımı, benim de gözlerimin açılmasını bekleyeceklerini düşünüyordum. Üstelik bunun ne zaman olacağını bilmiyordum. Hiç kimse bilmiyordu. O an en küçük bir işaret bile vermeden öylece yattığı o an ne yaşadığını, nerede olduğunu, herhangi bir şey hissedip hissetmediğini, bizi duyup duymadığını, acı çekip çekmediğini hiç bilmiyorduk. Belki nereye gideceğini bilemediği karmakarışık bir rüyanın içindeydi. Karşısına çıkan yollardan hangisine girmesi gerektiğini bile bilmeden öylece duruyordu. Ya da kim bilir, belki de gördüğü an ait olduğunu anladığı çok tanıdık bir bahçede gerçek evini bulmuş gibi rahatça dolaşıyordu. Sonunda bir gece geç saatlerde bizi bırakıp gitti. Ona hiçbir şey söyleyemeden, gözlerine son bir kez bakamadan, geri gelmesi için yalvarmamıza bile izin vermeden. Eğer gerçekten de hayatımızı belirleyen bir an varsa, benimki orada, onun yatağının başucunda öylece oturduğum yarı uyur, yarı uyanık saatlerdir. İşte orada aklımca kendi kendime kurmaya çalıştığım hayatın boşunalığını iyiden iyiye anladım. Bu dünya üzerinde sağlam sandığımız hiçbir şey olamayacağını, hayatın hepimizden güçlü döngüsünün içinde savrulup gittiğimizi ve günün birinde farkına bile varmadan o döngünün dışına fırlatılacağımızı düşünüp vazgeçtim. Vazgeçtim, evet. Her şeyden. Bir atlı karınca gibi dönüyordu yalnızca. Ya kısacık, göz açıp kapayana kadar geçen bir an içinde mutluluktan uçacaktık, ya da kendi kendimize neden orada dönüp durduğumuzu düşünmekle geçirecektik zamanımızı. Ben birinciyi seçtim. Hem de farkında bile olmadan. Babamın elinden tutmuştum. Onu asla bırakmayacağımı söylemiştim ama o beni bırakıp gitmişti. Kimseyi elinden sıkı sıkı tutarak hayat boyu yanımızda tutamayacağımızı öğrenmiştim. Türkiye'yi, annemi, abimi görmeyi, neşeli anılarla, anlatacak güzel şeylerle gelmeyi isterdim. Birbirimizi ne zamandır görmemiştik ve benim onlara anlatacağım öyle çok şey vardı ki. Başka bir ülke, yeni tanıdığım insanlar, okul, evlilik, televizyon, arabalı sinema, dev alışveriş merkezleri. Hiçbirini konuşamadık bile. Böyle bir zamanda uzakta, okyanusların ötesinde bambaşka bir hayatın ayrıntıları, tek tek kendi seçtiğim modern eşyalarla düzenlediğim yeni evim, bütün çimenlerin aynı boyda kesildiği mahallemiz, Sincaplar, üstü açık arabamız, döner dönmez onlara göstermek için çekip saklanmış gezi fotoğrafları birdenbire anlamını yitirmişti. Babam için özel seçilmiş hediyeler, burada bulunmayan spor ayakkabıları, özenle seçilmiş kitaplar. Annem için eldivenler, şapkalar, abim için binici çizmeleri, en son çıkan plaklar. Hediyelerini verdiğim zaman nasıl sevineceklerini düşünmüştüm. Onları o kadar çok özlemiştim ki o karşılaşacağımız ilk günü yeniden evimizde hep birlikte bütün ışıklar yanarken annem yine bizim değil bütün komşuların bile yiyip bitiremeyeceği kadar çok yemek yapmışken eski günleri anarken çizeceğimiz o mutluluk tablosunu kim bilir kaç kez kendi kendime yeniden kurmuştum kafamda. Yaptığım yemekleri anlatacak yeni tarifler isteyecektim. Oysa eve döndüğümüzde annem, abim ve ben, akrabalar, ziyarete gelen tanıdıklar, komşular gittikten sonra babamı öven konuşmaların, kimi unutulmaz anların, ağlamaların ardından gece geç saatlerde baş başa kaldığımızda çok istesek de konuşacak pek bir şey bulamadık. Abim babamın evraklarını çekmecesindeki ufak tefeyi toparlıyordu. İkimizin de neredeyse her yaşımızda çekilmiş fotoğraflarını bir defterin içine özenle yapıştırmış, tarihler ve o günü hatırlatan notlar yazmıştı. Yağmurlu bir cenaze töreninden acı, dağınık, karmakarışık günlerin ardından, akşam okunan dualar ve ilahilerle onları mutlulukla kucaklayamadan yeniden ayrıldım. İçimdeki sır kırılmış gibi, paramparça, birdenbire büyümüş gibi durgun. Birkaç hafta sonra karlı, soğuk, bizi evlere kapatan kasvetli kışın bittiğini, o ilk parlak güneş gösterdiğinde Amerika'nın ortalarına doğru bir geziye çıktık. Benim bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu, artık eskisi gibi gülen, şakalar yapan, aklına eseni söyleyen çocuksu halimin gidip yerine uzaklara dalan, bir cümleye başlamışken bitmeden bırakıp vazgeçen, olur olmaz şeylere gözleri yaşlanan birinin geldiğini düşündükleri için sanırım böyle bir gezi düzenlemişlerdi. Birkaç araba arka arkaya yola çıktık. Yeni yapılmış, alabildiğine uzanan geniş düzenli yollardan geçtik. Her yeni kaplayan o yeni evleri gördük. Küçük, bahçeli, birbirinin tıpatıp aynı evlerden oluşan modern mahalleleri. Bir şeyler atıştırmak için açılan o yeni tür lokantalar, her yerde yenileri açılan arabalı sinemalar, yanıp sönen ışıktan resimlerle tanıtılan moteller, petrol kuyuları, çadırlar, bisikletler, golf takımları yüklenmiş yeni aile tipi arabalar, uçsuz bucaksız topraklardaki yalnızlık. Sonunda küçük bir kasabaya vardığımızda her yerin bayraklarla süslendiğini gördük. Evlerin ortasından geçen yolda yürürken kendi aramızda bütün o bayrakların nasıl neşeli bir bayram havası yarattığını konuşuyorduk. Küçük bahçeli evlerin her birinin kapısında bir bayrak vardı. Yeşillik, tertemiz bu küçük kasaba, insana sanki bütün bir ömrü burada geçirmeye davet eder gibiydi. Güzel bir müzikle başlayan ve size mutlu bir sonla biteceğini başından belli eden Amerikan filmlerindeki kasabalardan birine girmiştik sanki. Şuradan bir yerden, her şeyin üstesinden gelecekmiş gibi, kendinden emin gülümsemesiyle Mr. Smith çıkıverecekti neredeyse. Sonra birden fark ettik ki, bütün evlerin camlarında fotoğraflar asılı. Genç askerlerin fotoğrafları. O zaman burada bir bayram kutlanmadığını anladık. Bu kasabada hemen her evden savaşa giden bir oğul geri dönememişti. Birdenbire o neşeli, pırıl pırıl bahar günü, puslu bir kış akşamına dönüştü. O insana yaşama sevinci veren rüya kasabası silindi. Bizim bir bayram sevinci sandığımız, aslında unutulmaz bir acının yeniden anılmasından başka bir şey değildi. Uzakta bir yerde savaşı onların kazandığını düşünmüştüm. Savaşları kimsenin kazanmadığını unutmuştum. İşte bu çocuklar, bu fotoğraflarda sanki kocaman birer kahraman gibi duran, çevrelerinde üzerine mor kalp madalyaları asılmış, gülen yüzlü bu çocuklar, bir gün anne babalarına, öylesine sürüp giden çocukluklarına, belki kız arkadaşlarına, nişanlılarına, okullarına, sıradan alışkanlıklarına veda etmiş, tanımadıkları bir ülkede, hiç tanımadıkları ama herhalde tıpkı onlar gibi beklenmedik bir anda hayatını yarıda bırakıp savaşa katılan bir başka çocuğun kurşunuyla ölüp gitmişlerdi. Evlerinden çok uzaktı. Yıllar geçmişti ama kasaba hala her bahar onların uğurlandığı günün anısına böyle süsleniyor, bayraklarla donatılıyor ve artık her birinde sonsuza dek buruk, sessiz bir acının sürüp gideceği evlerin içindeki o fotoğrafla madalya çıkartılıp pencereye konuluyordu. Orada pırıl pırıl bir bahar gezintisinin beklenmedik bir sarsıntıya dönüştüğü o bahar günü, kendi kendime o annelerin acısını geçmişteki hangi mutluluğun örtebileceğini düşündüm. O yıllar herkesin kucağında bebeklerle dolaştığı, her şeyin çok çocuklu ailelere göre düzenlendiği yıllardı. Kimi tanıyorsak bize ne zaman çocuk yapacağımızı soruyor, evlendikten sonraki birkaç yılda hala çocuğu olmayanlara garip bir gözle bakılıyordu. Ama zaman zaman bana da heyecan veren bu düşünce, o gün orada, o süslenmiş evlerin arasından geçerken büyük bir korkuya dönüştü. Söyleyin bana, o pencerelere resmi asılmış ve aslında yalnızca hayata yeni başlamak üzere olan o çocuklarla yaşanmış hangi mutluluk şimdi bu sonsuz acıya değerdi? Savaş benim çocukluğumdan geçip gitmişti. Ama korunaklı bir evin içinde biraz ürpererek hissettiğiniz fırtına gibi. Babamın konuşmalarından, ışıkların kapanmasından başka pek bir şey hatırlamıyordum. Sonraları Londra'da benden yalnızca birkaç yaş büyük bir kadına rastlayacaktım. Bir gün o ölüm kamplarından birine götürüldüklerini, çırılçıplak soyunduklarını, duşlardan gaz verilmesini beklediklerini, o korkunç ölüm anını anlatacaktı bana. Ölümü bekledikleri o son birkaç dakikayı. Sonra gaz yerine su boşalmıştı duşlardan. Milyonlarca insanın öldürüldüğü o inanılmaz karabasandan yalnızca bir şans, beklenmedik bir şans kurtarmıştı onları. Trenlerde titreyerek ölüme götürüldüklerinde henüz küçücük bir kızdı. Benim evimizin bahçesinde seksek oynadığım günlerden söz ediyordu. Ve belki de o günlerin birinde annemin beni çağırıp saçlarımı taradığı, çayla kurabiye yediğim öğleden sonralardan birinde, o sakin Ankara baharında, belki Kandilli'de anneannemin evindeki yaz günlerinde, o benden yalnızca birkaç saat uzaklıkta bir yerde, bir trende titreyerek bilinmez bir yolculuğa çıkmıştı. İşte böyleydi. Yalnızca birkaç saat, yalnızca birkaç yüz kilometre. İnsan ne o toplu mezarların izlerini gördüğünde, ne o filmleri izlediğinde, ne o kitapları okuduğunda gerçeği tam olarak anlamıyor. Biz Amerika'dayken küçük bir kızın günlüğü yayınlanmıştı. Amsterdam'da bir evde 2 yıl boyunca ailesiyle gizlenmeyi başaran ama sonunda yakalanıp toplama kamplarına götürülen ve bir daha geri dönemeyen bir kızın günlüğü. O kitabı okumuş, o kızın gülen yüzüne uzun uzun bakmıştım. Temiz hava bile almadan geçen o 2 yıl boyunca küçük gizli bir sığınakta yazdıklarını, gün gün hissettiklerini, orada bütün hayatı paylaştığı bir günlükle büyümesini okumuştum. Ama hayır, ben gerçeği ancak o zaman, o bayraklarla süslü kasabadaki anne babaların yüzlerini gördüğümde ve yıllar sonra o kadının bir kahvede bir yandan büyük bir iştahla kremalı pastasını yerken bana anlattıklarını dinlediğim zaman anlayabildim. İnsan soykırım yapabilen tek canlıydı. O bana bütün bunları anlatırken, zaman zaman gözlerinden yaşlar kendiliğinden akarken, ben nasıl bir öfke, kime duyulduğu bilinmez bir kin, tanımsız bir acı, büyük bir suçluluk duygusu içinde onu dinlerken, benimle aynı yaşlarda olan ama benden ışık yılları kadar uzak görünen bu kadının, hayatın karşısında hala böylesine tutunabilmesini asla unutmayacağıma söz verdim. Neyse ki anıları biriktirmekle, fotoğraflardan albümler yapmakla, oradan buradan toplanmış ıvır zıvırı yanımda taşımakla uğraşmamıştım. Eğer bir albüm yapsaydım, herhalde en çok bavullarımı toplarken çekilmiş fotoğraflarım olurdu içinde. Bu kadar çok toplanmaktan mı, oradan oraya sürüklenmekten mi, yoksa annemin dediği gibi doğarken bile acele ettiğinden midir bilinmez, bu dünyanın içine tam giremedim. Ben mi, görüntüler mi, ne fark eder, birbirimizin yanından geçip gittik hep. Ama orada işte o sabah, Komşuların hediyesi yeni çıkmış o güzel bebekleri, giysileri, odalarına koyacakları küçük dolapları, hatta küçük çay fincanları bile vardı. Anneme, Nihat'a, aileye aldığım ufak tefeyi, plaklarımı bavula yerleştirirken, radyoda Rusların atom bombasından da güçlü bir bomba yaptığını söyledikleri o gün, şimdiki gibi gözümün önünde. Bahçedeki ıslak sonbahar yapraklarına basıp arabaya biniyorum. Araba giderken dönüp son bir kez o küçük şirin eve bakıyorum. Ankara'ya dönüyoruz. Anlaşılmaz bir heyecan duyuyorum ben. Turgut şaşırıyor bu halime. Bakalım oraya nasıl alışacaksın bunca zaman sonra diyor. Bakalım asıl onlar bana nasıl alışacak diye gülüyorum. Onunla aramızda her zaman görünmez, söze dökülmemiş bir duvar var. İkimiz de başından beri bu duvarın yıkılması için bir şey yapmadık. Garip ama sanki aynı evde yaşayan ve çok yakın olmayan iki arkadaş gibi yaşamayı başardık. O duygularını asla göstermemeyi başarmış insanlardan biriydi. Onun için hayat hep önceden kurulan, sınırları çizilmiş, kuralları açıkça belirlenmiş, basit bir şeydi. Büyük mutluluklar, heyecanlar, coşkular, yoldan çıkmalar yoktu onun hayatında. Belki de bu yüzden büyük hayal kırıklıkları, büyük mutsuzluklar, büyük çöküşler de olmadı. Kim bilir, belki de böylesi doğrudur. Zaman zaman kendimi içinden çıkılmaz girdaplarda savrulurken bulduğumda, onun hayatını kurma biçimine emrendiğimi gizleyemem. Onun için yaşamak bir görevdi. Herkese karşı sorumluluklar yerine getirilmeli, iş her şeyin üzerinde tutulmalı, kurallara tümüyle uyulmalı, başka insanlarla ilişkiler hep belli bir mesafe içinde olmalı ve geri kalan zamanlarda da insan kendisini geliştirecek şeyler yapmalıydı. Onun için eğlence bile bir görev gibiydi. Bir akşam birdenbire aklımıza esip birinin kapısını çalmak, özlediğimiz birini görmek, hiç gitmediğimiz bir yere gidip bütün geceyi orada geçirmek. Hayır, bunlar onun için olmayacak şeylerdi. Hafta sonlarının kalkış saati, çimlerin kesilmesi, kitapların tozlarının alınıp yeniden raflara yerleştirilmesi, çekmecenin toplanması, gereksiz kağıtların önce dörde, sonra sekize yırtılıp çöpe atılması, temizlemeye gidecek giysilerin ayrılması, arabanın yıkanması, öğleden sonra yürüyüş, alışveriş, gezilip görülecek yerler, sinema, tiyatro bile bir programa göre düzenlenirdi. Onun her bayramda, yılbaşında, günler önceden çalışma masasına oturup üzerinde isminin yazılı olduğu tebrik kartlarını o güzel el yazısıyla doldurmasını ve böyle yüzlerce kartı özenle tek tek zarflara koymasını şaşkınlıkla izlerdim. Onca yıl, onca uzaktan kendi annesini bile bir gün aklına esip aramamıştır. Çünkü annenin aranacağı gün ve saat belliydi. Her hafta cuma. En sevdiği şey arabalar, bir de çocuk gibi merakla okuduğu o çizgi romanlardı. Sağlık dergilerini, teknoloji kitaplarında okur, yemeklerine dikkat eder, belki günde bir kez bir sigara yakar, kokteyllerde, davetlerde bir kadeh içki içerdi. Herhalde hayatında bir kez bile buruşuk bir gömlek giymemiştir. Ve sanırım giyseydi dünyanın en mutsuz insanı olurdu. Çok zaman sonra, yıllar sonra, bir gece ilk kez ve herhalde son, çevresine ördüğü ve kendisini koruyan o düzenin dışına çıktığı, her zaman başı dik yürüdüğü yolda birdenbire yalpaladığı bir gece sesini yükseltip, "Ne sanıyorsun?" demişti. Başka insanların yaşadığı heyecanlardan haberim olmadığını mı, o duygulara sahip olmadığımı mı? Elbette biliyorum. Ama bunlar insanın hayatını mahveder. Ben ne istediğimi daha çocukken biliyordum. Bildiğim için de her şeyi ona göre yaptım. Mutluluk dağların arkasında, büyük maceraların sonunda, ulaştığım bilinmez bir cennette değil. İşte burada, yanı başında, evinin içinde. Sen onu görmezken gidip de olmayan mutluluğu mu bulacaksın? Git, bul o zaman. Evet, doğruydu. O ne istediğini bilen insanlardan biriydi. Hayatı tüketircesine yaşamak değil, onun içinde kendisine düşen yerde durmak istiyordu. Doğru, o hayatını istediği gibi kurmak istemişti. Yanı başındaki mutlulukla yetineceğini bilerek, görmediği şeylerin hayalini kurup da boşu boşuna mutsuz olmak istememişti. Ama kurmak istediği hayatta yanlış bir seçim yapmıştı. Beni üzen tek şey, senin yıllarca kurmak istediğin o hayatta bana düşen yeri alamamak diye cevap verdim. Keşke alabilseydim. İnan senin gibi olmayı çok isterdim. Beni bağışla. Hiçbir şeyi ben seçmedim. Öyle yaptığımı sandığım halde. Gerçekten de öyleydi. Ilık, sakin bir ilk yaz günü, sessiz, çarşaf gibi denizin üzerinde yelkenliyle süzülürcesine yaşanan bir hayatı ben de isterdim. Huzur. Evet, kimilerinin seçtiği buydu. İniş çıkışlardan, çarpıntılardan, beklentiler ve hayal kırıklıklarından, korkulardan, insanın uykularını kaçıran endişeden uzak, korunmuş, tehlikelere atılmamış bir hayat. Ne zamandı, Bolu'nun köylerinde bir yaz akşam üzeri, kırmızı gökyüzünün altında, toprak bir evin önünde oturmuş, boşluğa bakan yaşlı bir adam görmüştüm. Onu selamlayıp ne yaptığını sordum. "Bekliyorum kızım," dedi. "Neyi bekliyorsun amca?" dedim. Sanki yıllardan beri baktığı boşluktan gözlerini çevirip bana baktı. Soruma şaşırmış gibi, "Neyi bekleyeceğim?" dedi, "günün bitmesini." Huzur sözcüğü bana hep orada, öylece oturup günün bitmesini bekleyen o yaşlı adamı hatırlatır. Hayatını bir göz dalgınlığına indirgemiş o yaşlı adamı. Hemen yanı başında ya da onun hiç bilemeyeceği kadar uzaklarda neler olup bittiğiyle hiç ilgilenmeyen, burada böylece boşluğa, her an yavaş yavaş renk değiştiren kırmızı gökyüzüne bakmanın, belki de her şeyden daha güzel olduğunu düşünen insanlardan biri olmak isterdim belki. Ama olmadı. Benim hayatımda beklenmedik fırtınalar çıktı. Kaçıp sığınabileceğim bir liman vardı, doğru. Zaman zaman sığındım. Ama ne çare ki, her keresinde o fırtınaların beni korkutmak yerine içine çektiğini, beni o bilinmeze çağırdığını, o rüzgarlarla savrulmanın heyecanını unutamadığımı anladım. Onun için bavullarımı her topladığımda, düzenli hayatının yeni bir aşamasına geçtiğini hisseden insanların sakinliği değil, hayata yeni başlamanın heyecanı kapladı yüreğimi. Bazılarının tek bir hayatı var. Buna dürüst olmak diyorlar. Her şeyi bilinen bir hayat. Her yanı görülen camdan bir kürede yaşamak gibi. Ne aptallık, ne büyük yalan. Yalan, çünkü hiçbirimiz camdan bir hayat yaşamıyoruz. Belliğimizi korkusuzca açsak, kim bilir neler buluruz orada. Söylediklerimizle, görüntümüzle hiç ilgisi olmayan ne çok şey. Kendimiz bile şaşıp kalırız. Ne aptallık. Çünkü neden insan kendisini tek bir hayata tutsak etmek istesin? Evet, bazıları hayat boyu gerçeği arar. Bazıları ise kendi gerçeğini kurar ve ona inanırlar. Ama bana göre yalnızca korkaklar, hayatın küçük bir dünyanın, kendi dünyalarının içindeki kurallara göre yaşaması gerektiğine inanırlar ve başkalarını da aslında her yüzyılda, haritanın üzerindeki her farklı renkteki kıta parçasında değişen kurallara göre yargılamaya kalkışırlar. Bütün masallarda ve bütün genç kızların hayallerinde ışığın çarpıp dağıldığı dev kristal avizelerle aydınlanmış, uzun, göz alıcı tuvaletlerin eteklerinin yerlerde süründüğü, şık, güzel kadınlarla, yakışıklı erkeklerle dolu, görkemli balo sahnesi yok mudur? Hayatın içinden yalnızca en güzel yanların toplandığı, geriye kalanların, başkalarının mutsuzlukların, umutsuzluğun, acıların, hastalıkların, sıkıntıların, kötülüğün unutulduğu, hayatın mükemmel resmidir bu. Ve tabii onun içinde bir anlıktır. Fotoğrafın çekildiği kadar kısa bir an. O resmi hep unutulmaz bir vals eşlik eder. Genç kızın günler süren heyecandan ve saatler süren bir hazırlıktan sonra kabarık eteklerini hafifçe tutarak yavaş adımlarla salona girdiğinde bütün gözleri üstünde hissettiği eşsiz bir andır o. Bir zafer anı. İşte o gece, orada, o zamanlar Ankara'nın en ünlü otelinin balo salonunda yaşadığım ve belleğimde en küçük ayrıntısına dek kazılı kalacak olan resim buydu. Işıkların altında parlayan zeminde yürürken, salondaki gözlerin bana döndüğünü biliyordum. Eteklerimi nazikçe kaldırmış, yavaş, sakin adımlarla yürüyordum.